Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda.
Herkese selamlar. Neuroblog haber bülteni yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün bir konuğum var. Kendisi Evrim Ağacı'nın kurucusu. Ben de lisansa ODTÜ'de ilk başladığımdan beri kendisini tanıyorum. Babür Erdem. Aynı zamanda kendisi ODTÜ'de bal arısı davranışları üzerine doktora yapıyor ki doktor adayı. Hoş geldin Babür, nasılsın?
Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ne var ne yok?
Teşekkürler, iyiyim. İşte böyle bir podcast'e başladık. Yeni yeni konuk almaya başladık farklı konularda. Seni de konuk almak istedim. Hayvan davranışları üzerine herhalde Türkiye'de bulabileceğimiz nadir insanlardansın. Güncel olarak ne çalıştığını anlatmak ister misin bir kısaca?
Benim şöyle, doktora tezimde çalıştığım konuyu sorarsan aslında insanlardaki hastalıkları arılarda modellemeye çalışıyoruz. Burada benim modellemeye çalıştığım şey aslında bipolar bozukluk. Bipolar bozuklukta lityum kullanılıyor. Mood stabilizer, yani duygu durum dengeleyici olarak. Bunun acaba arılarda bipolar bozukluk modeli, bir hastalık modeli oluşturup lityumu verdiğimiz zaman arılarda bu hastalık modeli neden olduğu sıkıntıları engelleyebilir miyiz? Böyle bir şeye bakıyoruz. Burada daha çok işte bipolar bozuklukta önemli olan kısmı manya dediğimiz aktivite çok fazla artar. O dönem önemlidir. Arılarda da işte sürekli ışık uygulayarak aktiviteyi arttırıyoruz. Ondan sonra insanlarda bipolar bozuklukta lityum uygulanıyor ve bu manyaya girmemelerini sağlıyor insanların. Biz de şunu gördük basitçe. Arıları aktivitesi lityum verdiğimiz zaman sürekli ışık altında artmıyor. Yani böyle basit bir deney sistemiyle aslında acaba bu bipolar bozukluğu hayvanlarda modelleyebilecek miyiz sorusundan çıktık. Bundan sonraki adımlarımızda şuna bakıyoruz. İlk adımda bunu gördük. Daha sonra sirkaden ritme etkisine baktık. Sirkaden ritimde de lityum insanda gösterdiği negatif veya pozitif etkileri benzer şekilde arılarda da gösteriyor. Bir sonraki aşamasında öğrenme etkisine bakıyoruz. Bir sonraki aşamasında da arıların birbirleri arasındaki davranışlarına bakıyoruz. Şimdi burada yeni teknikler kullanıyoruz. Aslında işin komplike kısmı, multidisipliner kısmı burada. Arılar sosyal canlılar. Bunun için insanların sosyal hayatını etkileyen böyle hastalıklarda, bu tip şeylerde arıları model organizma olarak kullanmak için çok uygun bir hayvan. Burada şunu yapıyoruz. İşte arılar antenleriyle birbirlerine dokunur, birbirini tanır. Biliyorsunuzdur karıncalar böyle birbirlerine dokunuyor. Daha sonra birbirlerini beslerler. İşte tok olan, aç olan kardeşini besler. Soğuk hava olunca bir araya kümelenirler. Bu tip sosyal davranışları var. Acaba lityum verdiğimizde sosyal davranışları nasıl değişiyor? Şimdi bu bir sonraki sorumuz. Burada da şunu yapıyoruz. Arıları teker teker bireyleri takip ediyoruz. Videoya alıyoruz ve bilgisayarda görü algoritmalarını kullanarak her arıyı teker teker takip edip her arının sosyal davranışlarını belirleyip onlara bir sosyal davranış skoru atayabiliyoruz. Yani aslında görsel olan, tamamen izlemeye dayalı olan bir etoloji çalışmasıyken bunu sayısallaştırıyoruz. Ve bundan daha birçok noktaya gidebiliriz. Böylelikle işte mühendisliği ve biyolojiyi bir araya getirebiliyoruz. Bir başka projemiz, benim çalıştığım, görev aldığım proje bir AB projesi. Bu AB projesi RoboRoyal adı. 4 ülkenin oluşturduğu bir konsorsiyum var. Bu da ilginç bir proje. Burada da mühendisliği, biyolojiyi bir araya katıyoruz. Burada yaptığımız şey şu. Kraliçe arıyı sevecek, okşayacak, besleyecek robot arılar yapmak proje. Biraz böyle uçuk bir fikir gibi.
Evet.
Burada da önemi şu. Kraliçe arı kovanda üreyen tek birey. Bütün kovanda 60 bin tane arı varsa bu bütün 60 bin arı kraliçe arının kızı. Ve kraliçe arı böyle dakikada 3 defa yumurtluyor falan. Sürekli ürüyor, sürekli yeni işçi arılar üretiyor. Şöyle bir şey düşünebilirsin. Tarım alanı var. Tarım alanının ortasında bir kovan var. Daha sonra bu tarım alanına ilaç atıldı. Sonra bu işçiler ilacı aldı. ve gidip kraliçeyi beslediler. Böyle olunca ne oldu? Bu tarım ilacını kraliçeye taşıdılar. Kraliçe öldü, kovan bitti. Ama bunun yerine biz robotlarla kraliçeyi temiz bir besinle, temiz bir arı sütüyle beslemeye devam edersek kraliçe ölmez, işçi üretmeye devam eder ve kovan kendini sürdürür. Ha bu neden önemli? İşte kovanımız var, arımız var, bal yapıyor muyuz? Bal yapması bizim için çok önemli değil, bizim umurumuzda değil daha doğrusu bal. Asıl nokta bizim için polinasyon. Şu an bu iki tane proje, burada daha bir sürü proje var. Arı davranışlarının robotiğe aktarılması falan, baya böyle ilginç projelerimiz var. Yeni kurulmuş bir laboratuvarız, daha 1,5 yıl oldu. Hayvan robot etkileşim labı, makine mühendisliğinde kurduk. Ve birçok burada farklı projeler, farklı çalışmalar yürütüyoruz.
Anladım. Bunu Türkiye'den bir laboratuvarın yapıyor olması da bence son derece önemli. Çünkü genelde Türk Akademisi'nde biraz problemler üzerine odaklanıyoruz biz en azından. Türk Akademisi içinde olan ya daha doğrusu Türk Akademisi'ne yolu düşmüş olanlar ama böyle güzel iki tane projenin olması en azından benim açımdan son derece heyecan verici. Çok da güzel.
Ya bu iki tane sadece. Daha bir sürü projemiz var. Bir sürü şey gidiyor ve çok dinamik bir şekilde girdik. Yani iyi yanı çok iyi hocalarla çalışıyoruz. Mühendislik fakültesinden hocalarımız çok iyi, çok deneyimliler, çok farklı alanlarda çalışmışlar. Ve multidisipliner bir ekip kurduk. Bu sayede yani aklınıza bir şey geliyorsa şöyle bir güzelliği var. Laboratuvarda elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi var, makine mühendisi var. Aklıma şöyle bir proje geliyor. Ya bunu nasıl yaparız, böyle yaparız, böyle yaparız. Çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani biyologların böyle wow, lan bu olur mu diyebileceği şeylere evet oluyor. Aslında zor oluyor. Bir şey de değil. Computer vision da abi işte 100 satır kod yazarım bu tamamdır diyebiliyoruz. Ya yani ben de burada computer vision'ı falan kodlamayı baya öğrenip ilerlettim bu sayede hem. O da çok güzel bir şey. Böyle devam ediyoruz.
Biz birkaç bölüm önce yine bu multidisipliner olmasının avantajından bahsetmiştik nörobiyolojinin vesaire. Bu tabii bütün pozitif bilimlere uygulanabilir bir şey. Peki hangi hocayla çalışıyordun orada?
Benim bilgisayar bölümünde Hande Alemdar. Başında da bilgisayar bölümünden Erol Hoca var. Erol Şahin ve makine mühendisliğinden Ali Emre Hoca var. Ali Emre Turgut.
Çok yani 3 tane farklı hocayla çalışıyorsun aslında.
Evet, aynen.
Gayet güzel. Buradan da dinleyenlerden ilgilenen olursa projenizde dahil olma ihtimalleri olabilir miymiş? Hiç bir fikrim var mı bu konuda?
Olur. Şöyle hatta hem uzaktan hem yakından. Şuna çok ihtiyaç duyuyoruz. Eğer uzaktan yardımcı olmak istiyorlarsa şöyle bir şey var. Görüntü işleme kullanıyoruz dedik ya. Bilgisayara arıyı tanıtmamız gerekiyor. Arının ne olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun için de birçok böyle video karesi verip oradan arıların seçilip işaretlenmesi gerekiyor. Sonra bunları bilgisayara veriyoruz. Bakın bu arı, bu arı, bu arı diye. Bilgisayarda sonra öğreniyor. Aa bu arıymış diye. Böyle birkaç bin tane fotoğraf üzerinden arının böyle küçük küçük kesilmesi gerekiyor bilgisayar üzerinde. Böyle işlerimiz var. Buna çok ihtiyacımız olan bir şey. Çok fazla gönüllü ihtiyacımız var bunun için. Stajyer olabilir level'ımızda. Bir sürü deney yapıyoruz. Bu tip şeylere ihtiyacımız var.
Tamam. Umarım bunu dinleyenler ve hani ben dahil olmak istiyorum projeye derler. Ben mesela stajyer olabilecek olsam güzel bir proje olurdu ama benim alanım bir tık farklı olduğu için. Ben maalesef stajyer olamam ama umarım birilerini bulursunuz. Çünkü bence gayet dahil olunması gereken bir proje yani. Çok güzel yani, duruyor.
Arı fotoğrafı kesmekle başlayıp sonra direkt laba entegrede olabilir isteyenler.
Değil mi? Her şey. Aynen öyle. Her şey bulaşık yıkamakla başladı. Ben hatırlıyorum seninle birlikte benim kendi sizin. Evet. Sen beni yanlış hatırlamıyorsam laba dahil etmiştin senin bir labına ve ben bulaşık yıkamıştım ilk başta. Her şey böyle başlıyor.
Bu hepimiz için geçerli biliyorsun. Laba yeni stajyer mi geldi? Orada birikmiş bir bulaşık vardır. Dağ gibi olmuş. O dağ gibi olmuş bulaşık çünkü yeni stajyeri bekliyordur. Kimse yıkamaz bunları nasıl olsa stajyer gelecek diye. Ve labın ilk günü aslında bu bir seçilimdir. Binlerce deney tüpünü yıkarsın. Bu da benzer bir şey olur işte. Arı fotoğrafları işaretleme. Eskiden Google yaptırıyordu bunu bu arada. Şu an şu kepçelerde falan şey var ya böyle. Araba maraba hangisi musluktur hangisi
değil. Aha, evet.
Eskiden Google çok kullanıyordu. Google Images'ın işte Google görsellerde bir tane fotoğraf çekiyorsun ve onu buluyor. Orada böyle bayağı insan işe alıyorlardı. İnsanın işi işte yangın musluğu işaretlemekti bir fotoğrafın üzerinden. Kuş işaretlemekti falan. Yani orada da adamlar tabii binlerce insana bu işi verdiler. Fotoğraf başına birkaç sent falan veriyorlardı hatta zamanında. Ve bu şekilde adamlar kendi makinalarını eğittiler. Şu an böyle çok yüksek işlem gücüne sahip eğitilmiş makinalar sayesinde bir tane böceğin fotoğrafını çekiyorsun, koyuyorsun ve adam sana böceğin türünü veriyor. O kadar ilerlemiş durumda artık.
Yani sizinki bu kadar detaylı olmayacak olsa da bulaşık yıkamaktan daha eğlenceli olur diye tahmin ediyorum.
Muhtemelen. Yani arı fotoğrafı bakmak güzel bir şey ya.
Değil mi? Evet.
Güzel canım bak.
Şimdi önceki bölümlerde genelde biz iki kişi olup işte toplamda dört haber anlatıyorduk. İki tane ben, iki tane de benim karşımda olan kişi. Bugün sadece ben anlatacağım, konumuzu yormak istemedik haber anlatmasıyla. Onun yorumlarını alacağız hayvan davranışları üzerine. İki haberim var. Bir tanesi beyindeki davranış kodlarını kırmak başlığıyla. Bir diğeri de iyi koku kötü koku böcek beyni hakkındaki tek şey başlığı ile. İkinci haber senin de daha çok ilgini çekeceğini tahmin ediyorum. İkinci haberden sonra herhalde konuşacak bir sürü şeyimiz olacak yine arıların koklaması üzerine. İznin olursa ilk haberimle başlamak istiyorum.
Başla.
Peacover Üniversitesi ve MIT'den bir grup bilim insanı C. elegans beynindeki davranışı kodlayan nöronların haritasını çıkarmış. C. elegans dediğimiz aslında bizim solucanlar.
Hani, yuvarlak solucan lütfen.
Yuvarlak solucan mı diyoruz? Tamam. Evet. Ben çok hakim değilim terminolojilerine ama ben evet bu noktadan sonra haber için yuvarlak solucan diye devam edeceğim. Tabii bu davranışlara hareket etme ve beslenme gibi ana hayatta kalmayı sağlayan davranışlar dahil. Bunu tabii ki gözlemleyebilmek için bir sisteme ihtiyaçları var ve her solucanların her davranışını gözlemleyecek yeni bir mikroskop ve yazılım geliştiriyor bu ekip. Bunun için de hücrelerin içindeki kalsiyum iyonlarının artmasına takiben parlamalarını sağlayacak şekilde tasarlıyorlar. Yani biz zaten şeyi biliyoruz, bir sinir hücresine bir uyarı geldiğinde kalsiyum iyon oranı artıyor. Bu hücrenin gelen uyarıya göre tepki vermesini sağlıyor. İşte bu durum için de ekip hücreleri parlayacak şekilde tasarlamışlar. Ardından veri analizi yapıyorlar her farklı davranış için. Ve sonucunda 3 ana bilgiye ulaşıyorlar. Birincisi, nöronlar sadece o anlık durumu kontrol etmiyor. Geçmişteki davranışı da göz önünde bulundurarak yeni hareketler yapıyor. Bu bir noktada en azından benim yorumum bu. Haber böyle bir şey dememişlerdi ama hatırlamak, eskiden yaşadıkları bir durumu, sinir hücrenin hatırlaması gibi. Bir diğeri, ikincisi yani, çevre koşullarına göre uygulayacakları davranışı ayarlıyor bu sinir hücreleri. Ve üçüncüsü de birçok nöron, birçok sinir hücresi aynı anda farklı davranışları da kodlayabiliyor. Ekip bu bütün analizi birleştirerek sonunda C. elegans olasılıksal nöral kodlama modeli isimli bir model geliştiriyor. Ve bu model sayesinde nöronların farklı faktörlere ne ve nasıl tepkiler verdiğini tahmin edebiliyorlar. Yani elinizde bir model var ve diyorsunuz ki şöyle bir ortam koşulu oluştu. Acaba bu hücreler nasıl tepki verecek? Davranışını nasıl etkileyecek bu solucanın? Şimdi ilk başta haberin başında haritalandırma dedim ama zaten bu solucanların sinir sisteminde rol alan hücreler çoktan haritalandırılmıştı. Ekibin amacı aslında bu haritalandırılan hücrelerin hangilerinin davranışlarda rol aldığını bulmak. Ve böylece haritalandırmayı daha da derinleştirmek istiyorlar. Güzel bir çalışma, en azından bir modelleme çalışması olması Ya biz geçen bölümde, daha önceki bölümde Erinci konuk aldığım bölümde modelleme üzerine birazcık çok da böyle güvenilir olmadığı üzerine konuşmuştuk evrimsel biyoloji için. Senin de burada fikrini soracağım haberden sonra bu konuda da. Çünkü sen de hani evrim çalıştın ve eminim ki modellemeler üzerine bir fikrin vardır. Burada bu çalışma özelinde ama ekibin asıl üzerine durduğu en önemli nokta bu hücrelerin yani bu davranışta görev alan sinir hücrelerinin %30'unun çok farklı yolaklarda da görev aldığı. Yani sadece davranış değil de nörolojik olarak çok başka fizyolojik görevler aldığını da görmüşler. Bunu da beynin son derece esnek olmasının güzel bir örneği olarak aktarıyorlar. Öyle olduğunu düşünüyorlar. Yani evet gerçekten öyle. Biz zaten insan beyninin de diğer memelilerin beyninde son derece esnek olduğunu biliyoruz. Ve bunu bu şekilde göstermek de en azından son derece ilkel bir canlının nörobiyolojik sisteminin üzerinden gösterilmesi bile son derece güzel bir adım. Şimdi burada C. elegans dedim. Nörobiyolojiyle ilgilenenlerin de bence son derece sürekli duyduğu bir canlı türü. Yani bunun ilkel bir sinir sisteminin olmasının bir etkisi var tabii model organizma olarak kullanılması da ama sen ne düşünüyorsun bu C. elegans ya da yuvarlak solucanlar hakkında? Hani başka ekstradan bir etkisi var mı, bir önemi var mı bizler için?
Önemli yanı bu solucanın genomu dizilenmiş durumda. O güzel bir yanı. İkincisi vücudundaki hücre sayısı sabit. Kaç tane nöronu var, kaç tane kas hücresi var, kaç tane epiderm hücresi var. Hepsini biliyoruz. Sabit sayıda hücresi var. Beyindeki nöron sayısı da sabit. Buradan şuna bakacağız. Nöron sayısı sabit. O zaman bir nöronların birbirleri arasındaki etkileşimine bakmakla davranışı çözebiliriz. Burada gidilen şey de o. Daha çok bir de şöyle bir şey var. Belirli sayıda davranışı var. Çok karmaşık değil. İşte ne yapıyor? Kıvrılma davranışı var. Sağa kıvrılıyor, sola kıvrılıyor, yumurtluyor, uyuyor, çiftleşiyor. Çok fazla davranışı yok. Az davranışı var. Nöron sayısını biliyoruz. Geriye bize nöronlar arasındaki etkileşimi çözmek kalıyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Çünkü burada binlerce kombinasyondan bahsediyoruz. Ve plastik bir organ beyin sürekli nöronlar arasındaki kimi bağlantılar kopuyor, yeni bağlantılar oluşuyor. İşte bu dediğin hatırlamak mesela eski bağlantıyı taşıyorsa iki nöron arasında buradan tekrar bir uyarı geçtiği zaman bu hatırlamaktır. Eğer iki nöron arasındaki bağlantı koptuysa bu da unutmaktır. Basit bir şey aslında hatırlamak ve unutmak. Hı hı. Burada bir de şey üzerine gitmişler. Kognitif plastisiti dediğimiz bir olay var. Yeni koşullara ayak uydurabilmek. Öğrendin, önemli bir şey. Ama koşullar değiştiği zaman eski yaptığını yapmaman gerekiyor. Öğrendiğini unutup yenisini yapman gerekiyor. Bu çok önemli. Ya burada şey önemli işte, dinamik bir yapı var. Sürekli değişen bir bağlantılar ağı var. Bunu bulabilirsek hangi bağlantı, hangi daha, yani büyük, aslında çok büyük bir sistemi çözmeye çalışıyoruz. Ve bunun modellemesi de kolay değil. Çok fazla, binlerce bağlantı var. Bunun için de adamlar aslında zor bir işe girişmişler. O yüzden de tabii böyle çok iyi bir dergide makale olmuş. Yani.
Evet. Yani bu C. elegans için bile son derece komplike bir şey. Bunu memeli beynine uygulamak herhalde çok yılım, çok fazla yıla ihtiyaç var diye tahmin ediyorum. Yolumuz çok uzun.
Yani memeliye gelinceye kadar işte drosofilaya geçeceğiz. Ondan sonra arılara geçeceğiz. Daha memeli için çok fazla yolumuz var.
Çok, değil mi? Evet. Peki sen şey demedin ya, bunun sinir hücrelerinin sayısı sabit, hücre sayısı sabit. Mesela diyelim ki bunu drosofila ya da arılara kıyasladığımızda onların değişkenliği bireysel mi yoksa mesela türden türe mi değişiyor? Oradaki sabitlikten kastın tam olarak neydi?
Burada hücre sayısı sabit. Yani 100 küsür tane beyin hücresi var diyorsun direkt. Hı hı. Doğumdan ölümüne kadar yeni hücre oluşmuyor. Bütün hücrelerinin sayısı sabit tam olarak. Hı. Hangi hücre hangi kasa bağlanıyor onu falan biliyoruz. Burada onu biliyoruz. Diğer böceklere geçtiğimiz zaman hücre sayısı artıyor. diğer böcekler demişken bu böcek değil, böcekler takımına geçtiğimiz zaman hücre sayısı artıyor drozofilada. Drozofilada şöyle bir şey var. Daha fazla hücresi var. Ama onun da iyi yanı, davranışları çok belli onun da. Bunu da saymıştık ya, sağa kıvrıl, sola kıvrıl, yumurta uyu falan. Drozofilada işte ön bacaklarını kaşı, arka bacaklarını kaşı, ondan sonra uç, zıpla, çiftleş, kur davranışı yap. Drozofilanın da şey sayısı, davranış sayısı kısıtlı. Ama arıya geldiğimiz zaman yani binlerce davranış ortaya çıkıyor. Yani bu hayvan kovandan 6 kilometre öteye gidip tekrar kovanını bulabilen, güneşi takip edebilen, süre tutabilen, birbirlerine şeyi aktarabilen, çiçeğin konumunu anlatabilen, böyle birçok davranışa sahip bir canlıdan bahsediyoruz. Burada iş çok değişmiş oluyor. Yani burada işte dediğim gibi C. elegans çok temel. Üstüne drozofilaya çıkarsın, üstüne arıya çıkarsın. Oradan insanın karmaşasına gelmek uzun. Bir de şunu sormuştun sen, canlıdan canlıya değişiyor mu? Evet, şöyle bir şey var. Türleri geçtim. Hayvan bireylerinden bireylerine değişiyor. Animal personality dediğimiz bir şey var. Aynı tür, kardeş. Nasıl ki insanda ikiz kardeşlerin davranışları farklı, hayvanlarda da öyle. Davranış değişiyor. Arılarda görüyoruz bunu. Hepsi aynı anadan gelmiş kız kardeşler. Evet. Davranışları çok farklı. Bununla da ilgili harika makaleler var. Onları da konuşuruz istersen sonra. Şimdi çok karıştırma diyorsan.
Valla yani bu hayvan davranışları zaten bizim biliyorsun nöroblok. O yüzden bizim zaten ilgi alanımıza giriyor. Bu tarz hani egzantrik şeyler olduğunda ben konuşmaya açığım yani. En az hani sonraki bölümde en az bu başka bir podcast'in konusu olabilecek.
Evet evet. Yani şeyler muhabbete başladık mı bu konular üzerinde bitmez yani.
Olur, ben bunu seve seve tartışırım. Seve seve dinlerim yani, benlik
tamam,
sıkıntı yok
o konuda. Tamam. Bir podcast daha yapalım o zaman.
Bence yapabiliriz gayet, evet.
Tamam.
Bir diğer sorum da işte biz geçen Erinç'le yaptığımız, evrim üzerine yaptığımız buradaki sohbette, haber bülteninde modellemeler üzerine konuştuk. Yani evrimde de tabii bir noktadan sonra modellemeler son derece yardımcı oluyor. Ama en azından bizim denk geldiğimiz haberlerde birazcık böyle çok beğenmedik. Sizin bu hayvan davranışlarında modellemeler ne kadar güvenilir oluyor ya da çok zor mu bunları çalışmak? Bir sen çalışıyor musun bilmiyorum modelleme üzerine ama.
Yani burada birçok yani neyi modellediğimize bağlı. Yani burada adamlar şeyi modellemeye çalışmışlar, işte hücreler arasındaki nöron bağlantılarının davranışa etkisini. Dediğim gibi binlerce bağlantı var. Bilgisayara binlerce girdi veriyorsun. Bu makaleyi çok incelemedim ama machine learning kullanıyorlarsa, muhtemelen machine learning kullanmışlar olabilir.
Evet,
bakmam
evet.
Machine
learning kullandılar.
Machine learning mi? Yani machine learning'de şöyle bir şey var. İşte A nöronuyla B nöronu etkileşime girdi. Kıvrılma davranışı oldu. Ondan sonra bunu birçok işte drozofila bireyinde bunu gözlemliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki B nöronuyla C nöronu etkileşime girdi. Yine sağa kıvrılma oldu. D nöronuyla A nöronu etkileşime girdi. Sola kıvrıldı. Böyle birçok veriye elinle giriyorsun. Ondan sonra farklı kombinasyon verince, mesela A, B, C nöronu birlikte etkileşime girince çıktısı ne olabilir? Bilgisayar sana bunu tahmin etmeye çalışıyor artık. Machine learning dediğimiz şey de bu. Böyle bir şey mi yapmışlar bilmiyorum ama incelememiz lazım makaleyi.
Yani yanlış hatırlamıyorsam bunu evet öğretiyorlar önce. Normal bir şeyde Petri dişte işte davranışlarını ışıkla ve galiba elektroşokla şartlandırıyorlar. Ondan sonra da o hücrelerin, sinir hücrelerinin parlaması üzerinden işte bu davranış için şu hücreler kullanılıyor şeklinde bir şartlandırma üzerinden model oluşturuyorlar ve daha sonra da ortam koşullarını bu modelde nasıl etkileyeceğini gösteriyorlar hücrelerin. Yani machine learning'e giriyordur diye tahmin ediyorum.
Tahmin oluşturmaya çalışıyorlar. Bakmak lazım ama nasıl bir algoritma kullanmışlar.
Evet, daha ana makaleye bakmak lazım. Zaten
ben burada burada şöyle bir işte mesela şey olabilir, sıkıntılı yanlarından biri çok fazla veri girmen gerekebilir. Hı-hı. Çok fazla tekrar gerekebilir. Bir de şu var, bilgisayarlarda machine learning'de şöyle bir sıkıntı olabilir. Şimdi girdim A nöronu, B nöronu, C nöronu diye, şunu yapıyor, şunu yapıyor diye. Ondan sonra işte bu sefer X nöronu aktive oldu, ne olur sorduğun zaman, eğer bu X nöronun bağlantılarıyla ilgili yeterli veri yoksa çok saçma yerlere gidebiliyor. Hmm. Çok saçma sonuçlar verebiliyor. Yani işte şeye soruyorsun ya ChatGPT'ye, işte ilk Türk astronot kimdir diye ve sana bir şeyler yazmaya başlıyor.
Aslında yok.
Yani. Evet. Ya bu da ona benzer şeyler olabilir. Tabii ChatGPT çok farklı bir robot. Hı hı. Bunlarda kullanılanlar çok farklı temel olarak. Ama genel olarak bu tip hatalar verebiliyor. Estimation'da, tahminde bu gibi sıkıntılar olabilir.
Yani onu da göz önüne bulunduruyorlardır diye tahmin ediyorum, çalışmalarını yapıyorken, makalelerini yazıyorlarken. Şimdi ben o zaman ikinci habere geçiyorum. Eğer eklemek istediğin başka bir şey yoksa bu son haber hakkında.
Geç, bir de onu konuşalım bakalım.
Tamam. Şimdi buradaki başlığımız iyi koku kötü koku böcek beyni hakkındaki her şey idi. Washington Üniversitesi'nden Borani Raman ve Rishab Chandak çekirge beyinlerindeki öğrenme sürecini farklı bir şekilde ele alıyorlar. Şimdi öncelikle neden yazarların isimlerini belirttikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Sen bu isimleri tanıyor musun? Acaba hani alanın çok böyle üst seviye bir insanları mı bu insanlar, bilemiyorum.
Yok, tanımıyorum
hiç
bunları.
Duymadın mı? Yani bilemedim neden böyle bir isim verdiklerini. Neyse, bildiğimiz üzere koku duyumuz yemek bulmakta, üremede ve düşmanları hissetmekte kullanılıyor. Tabii biz insanlar için, yani Homo sapiens için en azından üreme ve düşmanları hissetmekte çok da kullanmıyoruz artık, ama hala bir yemek kokusu geldiğinde karnımız acıkıyor. Bu ekipte acaba böcek beyninde bu koku nasıl etki ediyor diye bakmışlar. 22 farklı koku üzerinden acaba çekirge için hangisi daha çekici, hangisi daha çekici değil diye araştırmışlar. Sonucunda da çekirgelerin muz ve çimen kokusunu sevdiğini, badem ve turunçgil kokusunu sevmediğini gözlemlemişler. Şimdi beyinde oluşan tepkileri görmek için de çekirgelerin bu kokulara maruz bırakıyorlar. Ve ardından da mesela şöyle, aç olan bir çekirge var. Onu bir kaba koyuyorlar. Sonra bir kokuyu veriyorlar. Ardından da o kokuyu sebep olan besini veriyorlar. Bazı çekirgeler bu kokuya komple toptan bir tepki vermiyor. Ama yemeği verdiğinizde yiyor. Bunları şartlandırıyorlar. Gözlemledikleri en önemli şey burada. Eğer kokuyu verdikten 4 saniye içinde bu yemeği vermezseniz çekirgeler asla öğrenmiyor. Bu yemeğe tepki vermeyi bilemiyor. Yani 4 saniye içinde tepki vermeniz, 4 saniye içinde bu yemeği vermeniz gerekiyor. Ekibin asıl amacı da bu çekirgelerin bazı kokuları sevip bazı kokuları niye sevmediğini ve sevdikleri kokularda beyinlerinin verdiği tepkiyi ve sevmedikleri kokularda beyinlerinin verdiği tepkiyi görmek istiyorlar. Asıl amaçları bu. Yani büyük ihtimalle sevdiğimiz bir koku olduğunda, işte karnımız acıktığında hormonal değişikliği görebiliriz, ama sevmediğimiz bir koku olduğunda ne oluyor? Yani sevmediğimiz bu durum olduğunda vücudumuz hormonal olarak ya da fizyolojik olarak, işte zihinsel olarak nasıl tepki veriyor? Bunu incelemek istiyorlar. Bir öncekine kıyasla çok da böyle benim muazzam bir çalışma dediğim bir şey değil. Ama benim bunu seçme sebebim aslında senin zamanında arılara narkotik köpekler miççesine davranmış olman.
Evet.
Bu çalışma, evet, bunun üzerine zaten çok yorum yapabileceğimiz bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Çekirge üzerinden ben direkt topu sana atmak istiyorum. Yani tabii bu haber için söylemek istediğin bir şey var mı, yok mu ya bilmiyorum
bu,
ama.
Aslında bu da önemli bir şey, çünkü burada da nöral bir devre keşfetmeye çalışıyorlar. Az önce yaptıkları şey de buydu. Davranışa hangi nöronlar etki ediyor. Bunu modellemeye çalışmışlar. Bunlar daha bir adım önündeler. Bu davranışa neden olan nöronları bulma aşamasındalar. O devreyi bulma aşamasındalar da. Onun için uğraşıyorlar.
Hı hı, anladım. Sen bunu arılara uyguluyordun. Hı-hı. Ondan bu biraz bahsettik.
Appetitive learning dediğimiz işte besine koşullandırma dediğimiz bir yöntem. Biz de şöyle, yani bu yaygın bir yöntem aslında davranış çalışmalarında kullanılan. Arıda da benzer bir şey yapılıyor. Bir kokuyu veriyorsun arının üstüne, ardından şekerli su tattırıyorsun arıya hemen. Arı proboscis dediğimiz, yani dili, hortumu, böyle çiçeğin içine soktuğu nektar emdiği hortumu var. Onu çıkartıyor. Sonra tekrar bu kokuyu veriyorsun. Bu sefer zamanla bir 6 tekrardan sonra öğreniyor. O kokuyu aldığı zaman 7'ini çıkartıyor. Böyle bir koşullandırma metodu var. Biz de bunda şey yapmıştık. Acaba bunlara narkotik patlayıcı kokusu verip şeker tattırırsak bunlar o kokuyu aldıklarında tekrar dilini çıkartır mı?
Hı hı.
Bunu çalışmıştık. Bunda işte TÜBİTAK desteğiyle bir şirket kurduk, 1512. Evet, yapıyorlar. Bu gibi kokulara da yönlendirebiliyorsun. Orada da şey yapmıştık işte. Senin üzerinden el süpürgesi gibi bir şey düşün. Havayı çekecek. Koşullandırdığımız arılar var. Arılar sabit kartuş içerisinde bulunuyor. Onların üstüne verecek. Eğer o hava içerisinde bir narkotik kokusu varsa bu koşullandırılan arı o kokuyu alınca dilini çıkartacak. Tepedesinde de bir kamera var. O kamera dilini çıkarttığını tespit edecek ve uyarı verecek. Böyle bir sistem geliştirmiştik. Burada şu var. Kimi tatlara, evet, koşullandırman daha zor. Mesela şöyle bir şey var. Mesela işte şey, kannabis. Neden? Mesela kannabise koşullandırman daha zor olur. Veya tütüne koşullandırman daha zor olur. Çünkü bu kannabisin içerisindeki THC dediğimiz veya tütün içerisinde nikotin, aslında bunlar böcek kovucu kokular. Böcekler gelmesin diye üretiyor bu maddeleri zaten. Böcek kovucu maddeler. O yüzden bu gibi şeylere koşullandırman daha zor olur. Ama eğer ki çiçek kokusu verirsen, meyve kokusu verirsen, doğal olarak zaten bu o kokuların peşinde olduğu için o hayvan, koşullandırmak daha kolay oluyor. Böyle bir şey var bir de.
Anladım. Yani aslında bu ekibin bir noktada sevmedikleri kokular üzerinden bir koşullandırma yapması sizlerin de işinize yarayabilecek bir şey olabilir.
Bunun şöyle düşün. Eğer ki sevmedikleri kokuyu belirledik. O zaman sevmedikleri koku, sevmedikleri tiple koku moleküllerini, yeni koku moleküllerini belirleyebiliriz. Ve şunu düşün. Öyle bir koku molekülü var ki böcek bunu alıyor. Sen alamıyorsun. Sen o kokuyu alamıyorsun ama böcek alıyor çok düşük dozda. Ve böcek bunu sevmiyor. Ve bu senin sağlığına zararlı olmayan bir şey. Ne geliyor buradan aklına? Ben bunu tarım ürünlerinin üstüne sıkarım. Bu böceklerin sevmeyeceği kokuyu, senin alamadığın sağlıklı bir kokuyu tarım ürünlerinin üstüne sıkarım ve çekirge gelip bunu yemez.
Evet.
Böcek ilacı kullanmak yerine alternatif bir çözüm olur.
Evet.
Veya bu beyinlerinde bu sevmedikleri koku geldiği zaman aktif olan nöronları hedef alan bir ilaç üretirsen benzer şekilde. Yani yeni tarım ürünü ilaçları veyahut böyle zararsız bitkileri koruyabilecek, tarımsal bitkileri koruyabilecek ürünler üretmene yol açar. Bunda yani adamların muhtemelen ileriki hedefleri de buna gidebilmek.
Evet, olabilir. Ondan onu bahsetmemişler ama tabii böyle bir hedefleri varsa zaten bahsetmemeleri de son derece normal, başkaları tarafından yapılmaması
yani
için.
Şu an tabii yakın bir hedef değil bunlar. Daha uzak hedefler yani burada. Bu ekibin hedefidir bu demiyorum. Yani biliyorsun bilim böyle kolektif olarak ilerleyen bir şey. Ancak bunu düşünmüşlerdir. Ya ileride böyle bir şey yapılabilir mi acaba? Yapılacaksa biz de en azından böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunu bulmamız gerekiyor ki ileride böyle bir şey yapılabilir belki.
Evet, olabilir. Çekirgeleri seçmeleri de aslında bir noktada tarımsal açıdan önemli. Çünkü evet, bazı bölgelerde çekirge istilaları vesaire oluyor. Onları engellemek için son derece mantıklı bir seçim olurmuş. Evet. Benim peki bir sorum daha var. Şimdi tabii bir tane projen Avrupa Birliği projesi vesaire. Hani onların bir tık daha fonlama olayları olabiliyor ama Türkiye çapında, Türkiye özelinde düşünecek olursak böyle bir zorlanıyor musunuz fon bulmakta? Eğer Avrupa Birliği projesini bir kenara koyuyorum. Yani
Ya şu
hayvan
şöyle işte.
davranışı fonlanması Türkiye'de, çünkü yani Türkiye her neticede çok bir gelişmiş bir ülke değil ve bizim bir noktada sermayeye ihtiyacımız var maalesef ki. Ve sermaye getirmeyecek bir projenin fonlanması zor. Türkiye'de bu hayvan davranışları konusunda fon bulmakta bir sıkıntı çekiliyor mu? Bunun hakkında bir bilgin var mı ya da
Ya
tecrüben en azından?
şöyle biz laboratuvarımızı yeni kurduk. Bu laboratuvar iki yerden destek aldı. Birisi işte Avrupa Birliği'nden aldığımız destek. Onu bir kenara koyarsak demiştim. TÜBİTAK'tan destek aldık. 1001 desteği. TÜBİTAK 1001 projeleri TÜBİTAK'ın yalnızca akademiye özel verdiği en yüksek bütçeli proje desteği. Sanayi akademi işbirliklerinde daha yüksek projeleri var fakat şey de böyle. Bu projemizde akıllı kovanlar oluşturmak, yani anlık olarak bir kovanın sağlığını belirleyebilmek. Burada da içeriye bir kamera koyuyoruz, arıların davranışlarını alıyoruz. İşte kovandaki yavru miktarı, bal miktarı bunları anlık olarak görebiliyoruz. Kovana giren çıkan arıları sayabiliyoruz. Böyle birçok değişkeni alarak o kovanın sağlığını belirleyebiliyoruz. İşte tekrar aslında nihai amacımız şuydu. Sağlıklı kovanlarımız varsa daha çok polinasyon oluyor, daha çok meyvemiz oluyor. Buradan meyve verimini bile o dönemki tahmin edebiliriz. Böyle bir proje verdik. Mühendislik alanından verdik. Çıktı. Yani iyi bir proje yazarsanız, iyi bir şekilde nedenlendirirseniz, nasıl yapacağınızı güzel bir şekilde anlatırsanız, iyi temellendirilebilirsiniz, oluyor, çıkıyor. Yani bizim projemiz de çıktı. Bir de şöyle bir şey var. Hayvan deneylerine işte daha doğrusu hayvan davranışları üzerine çalışmalarda sen demiştin çıkıyor mu çıkmıyor mu? Hayvan davranışı çalışmaları çok ucuz. Böyle bir şey var. Yani benim tezim maksimum en fazla 10 bin liraya mal olmuştur. Kameraya ihtiyacım var. Arıya ihtiyacım var. İlaca ihtiyacım var. Bir de kafaya ihtiyacım var. Bu kadar. Yani bunlar kullandığımız yani deney tası, deney düzenekleri de yani ucuz şeyler. İki tane cam alıyorsun, arıya arasına koyuyorsun, üstüne kamera koyuyorsun, izlemeye başlıyorsun. Şekerli
Yetiyor.
suda ilacı veriyorsun. Yani bu yüzden çok ucuza geliyor. Düşünsene moleküler biyolojide 10 bin liraya ne yapabilirsin?
Yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın.
Hiçbir şey yapamazsın.
Evet.
Yani biz aldığımız bütçeyle sıfırdan laboratuvar kurduk ve laboratuvarı bir kere kurduktan sonra gerisi geliyor. Çünkü artık masrafı yok. Arı dediğimiz şey zaten kendisine bakan bir hayvan. Hatta üstüne bir de bal veriyor, sana da bakmış oluyor hayvan yani.
Doğru.
Yani
Balı pazarlıyor musunuz sonrasında?
yok, biz öyle şeyler yapmıyoruz. Bizim zaten az sayıda kovanımız ve tamamen arılarımızı bilimsel araştırma için kullanıyoruz. Az sayıda
Güzel.
kovanımızı. O işe girmiyoruz. Ve işte dediğim gibi davranış çalışmaları özellikle omurgasızlarda yaptığınız davranış çalışmaları çok ucuza geliyor. Mesela Drosophila'da da öyle. Bir kere alıyorsun. 5-10 tane sineği alıyorsun. Labında istediğin kadar çoğaltabiliyorsun. Yıllarca götürebiliyorsun. Sadece o sineği aldığında verdiğin işte yani 50 dolar falan oluyor. Ondan sonrası tamamen sende yani. Özellikle omurgasızlarda davranış çalışıyorsan çok ucuz. Yani düşünsene 10 bin liraya bir doktora tezi çıkartıyorsun.
Evet. İmkansız neredeyse diğer alanlar için. En azından moleküler biyoloji ve biyokimya alanı için.
Yani işte burada şey bir kere laboratuvarını kurdun, gerisi geliyor. Para ihtiyacın yok ama daha çok kafaya ihtiyacım var. Çünkü bunun için dediğim gibi tamamen artık multidisipliner çalışıyoruz. Deney düzeneklerini kurmak, daha sonra bu deney düzeneklerini optimize etmek, daha sonra bunu alıp işte bilgisayar algoritmaları oluşturarak takip edebilmek bu davranışları falan. Burası evet beyin yükü getiren işler. Asıl önemli olan bu yani. para değil ama kafa gerektiriyor davranış çalışmaları.
Anladım. Yani evet, kafa için Türkiye devletinin yapabileceği çok bir şey yok. Ya tabii elbette var ama biz oralara girmiyoruz, tartışmıyoruz oraları. Bir de şeyden bahsetmiştin, ilk haberin sonunda da yanlış hatırlamıyorsam, arıların çok farklı davranışları olduğundan, işte 6 kilometre öteye gidip geri geliyor ve bulduğu şeyi tarif ediyor tarzında. Böyle biraz daha onun detayına girmek ister misin? Yani ne yapıyorlar? Dans ettiklerini ben bir biliyorum. Hı-hı. Bir dansları vardı. Evet. Çok eskiden bir haberini okuduğumu, çevirdiğimi hatırlıyorum. Onun harici böyle bahsetmek istediğin... Çünkü arılar çok son derece eğlenceli hayvanlar.
Harika hayvanlar gerçekten. Arıların dansı mesela arılar için temel ve çok önemli bir davranış. Arı dansı dediğimiz şey şu: aslında kovana geliyor çiçeği bulan bir arı. Dans etmeye başlıyor. Bu dans dediğimiz aslında bir pattern. Bunda 8 çiziyor hayvanlar bunu yaparken. 8 çiziyor. 8'in ortasına geldiği zaman yürüyerek 8 çiziyorlar. Ve 8'in tam ortasına geldikleri zaman karın, abdomen, popo diye düşünebilirsiniz, sallamaya başlıyorlar. Burada şunu söylüyorlar: bu 8'in tam ortasından bir çizgi çizerseniz, güneşi alıyorsunuz, 8'in ortasından çizgi çiziyorsunuz, arasında bir açı var. Bu çizginin uzantısı size bulduğu çiçeğin konumunu gösteriyor, yönünü gösteriyor. Bu tam 8'in ortasında da poposunu sallıyordu demiştim ya. Bunu, poposunu ne kadar çok sallarsa da çiçek o kadar uzak demek. Yani elinde güneşin konumu var, bir 8 çiziyorsun. Bu 8'in ortasından geçen bir doğruyu güneşe göre alıyorsun. Yönünü buldum çiçeğin ve sana çiçeğin uzaklığını söylüyor. Yani nokta koordinatını veriyor sana çiçeğin. Burada şu önemli: aynı zamanda arının zamanı da tahmin edebiliyor olması gerek. Zamanın geçtiğini de farkında olması gerek. Çünkü çiçeğin yerini geldi kardeşi söyledi. Çiçeğin konumunu biliyor. Uçmaya başladı. Bu konumu güneşe doğru, güneşe göre vermişti çiçeğin doğrultusunu. Güneşe takip ederek gidiyor. Ancak güneş yer değiştiriyor gün içerisinde. Burada güneşin yer değişiminin farkında olması gerekiyor bu hayvan. Çiçeğe geldi. Tekrar güneşe göre aynı açıyı alarak kovana geri dönmeye kalkarsa geri dönemez. Güneşin yer değiştiğinin farkında olması gerekiyor. Bunun için de süreyi tutması gerekiyor kafasında. Bunu hesaba katarak dönüş rotasını çizmesi gerekiyor. O yüzden yani bu hayvanlar birbirlerine konum verdiler, nokta koordinatı verebiliyorlar. Bunun yanında zaman algısı da var. Bu müthiş bir şey. Mesela bunu az önce söylediğin şeyde Sierra Gans'ta bir zaman algısı göremezsin. Hı hı. Burada arılar çok daha karmaşık hayvanlar. Zaman algısı var hayvan. Zaman algısı var. Nokta olarak koordinat gösteriyor. Coğrafyayı tanıyor. Aynı zamanda coğrafi işaretleri de baz alarak ilerleyebiliyor.
Evet.
Birçok girdiği hesaba katıyor yani.
Peki bu zaman algısının herhangi başka bir canlıda, yani insan harici, belki memeliler harici diyeyim, bir bildiğiniz var mı? Mesela kuşların da göç etmesi durumu var. Onların tabii böyle bir zaman algısı var mı? Hiçbir fikrin var mı?
Tabii ki kuşlarda, yani memeli diyorsun, kuşların memeliden altta kalır yeri yok. Yani çok karmaşık organizmalardan bahsediyorsun. Hı-hı. Tabii ki onlarda yani, da evet, zaman algısı var.
Hı-hı. Peki mesela o arı gitti, çiçeği buldu, geri döndü, dansını yaptı. Ya diğer arıların bunu anlaması için önden bir bilgisi olması gerekmiyor mu? Bu tamamen içgüdüsel bir algılama mı? Yani
evet, onu da çok merak tamamen içgüdüsel olarak kodlanmış bir şey bu. İçgüdülerinde var. Bu dansı yapmak ve bu dansın ne anlama geldiğini bilmek içgüdüsel bir davranış. İlginç şeyler de var mesela. Bu dansı doğru düzgün yapamazsa, saçmalarsa onu gidip öldürüyorlar.
Gerçekten mi?
Acaba bunda bir hastalık mı var? Neden böyle bir şey yapıyor? Neden saçma sapan dans etmeye başladı bu? Bize ne diyor yani deyip anlamıyorlarsa ne anlatmaya çalıştığını, öldürüyorlar.
Vay be. Yani bayağı şey, bir noktada doğal seçilim. Şeyi korumak için, kovanı korumak için.
Ya çok iyi yerleşmiş yani bu içgüdüsel evet. davranış.
Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Senin var mıydı böyle arıların daha yani dansıyla alakalı bir çalışman vesaire onların üzerine yaptığın? Ben var diye hatırlıyorum senin ama.
Gelecekte olacak yakın bir zamanda.
Gelecekte. Tamam.
projelerimiz içerisinde.
Vay be, arılar üzerine herhalde ayrı bir podcast yapsak 2 saat 3 evet. saat konuşuruz gibi geliyor bana.
Evet, aynı zamanda yani bu aslında bu dansı falan bir algoritma olarak da görebilirsin. Belli çünkü şeyler kalıplar izleyerek yapıyor, sabit kalıplar izleyerek yapıyor. Sabit kalıplar izleyerek sana bilgi aktarıyor. Aslında bu da bir algoritma.
Peki başka bir sorum. Mesela bunu ilk kim fark ediyor? Bir bilgin var mı? Yani kim diyor ki arılar şu an dans ediyor ve biz bunu bir çözelim? Nasıl fark etmişler bunu?
İlk önce Aristo'nun gözlemleri var. Arılar böyle garip grup şeyler yapıyor diye. İlk ama bunu ortaya koyan dersen Carl von Frisch diye bir abimiz var. 1960'larda arıların bu dansını keşfedip Nobel ödülü alıyor. Nobel ödülü alıyor, evet. 1967 miydi galiba?
1967 gayet de bilimin...
Hayvanlarda ilk defa, bir omurgasız canlıda ilk defa bilginin aktarılabildiğini gösteriyor. Yani bilgi aktarmak çok böyle gelişmiş hayvanlara özgü bir şey değil.
Evet. En başından en ilkel canlılar da dahil aslında gayet hepimizin yaptığı yani bir şey.
Memeliler, omurgalılar dışında böceklerde de bilgi aktarımı var.
Evet.
Bu ilk defa ortaya koyulmuş oluyor aslında.
Evet, yani hayvan davranışları olsun, arıların dansları olsun son derece eğlenceli konular. Böyle eklemek istediğin başka bir şey var mıdır? Yoksa yavaştan kapatalım diyorum.
Ya bu çok daha uzayıp gidecek bir şey. Bence bir tane daha yayın yapalım bununla ilgili.
Kesinlikle.
Yani
katılıyorum
çok ilginç şeyler var. İnsanların ilgilerini çekecek şeyler var. Bir de yani bu hayvan davranışlarını arı dans etti, ne işine yaradı diyebilirsin. Veya ya bizim laboratuvarda hedeflerimiz mesela arılar işte şey gidiyorlar bir yere toplanıyor bu hayvanlar. Şekere toplandı. Ne işine yaradı? Şekere hayvanların gidip şekere toplanmasının bir algoritmasını çözdüm. Yani hangi taktikle gidip bunlar şekeri buldu? Hangi taktikle gidip şekerin başına üşüştü? Bunu bildin. Bu senin ne işine yaradı? Veya bir arının diğer arıya bilgi aktarması senin ne işine yaradı? Şöyle bir şey düşün. Sürü robotiği. Elinde birçok şey var. Drone var. Bu drone'ları araziye bırakıyorsun. Bir hedefe gitmelerini istiyorsun. Ve bunların otonom çalışmasını istiyorsun. Şimdi peki bunlara o hedefe gitmelerini birçok drone'un bir hedefi bulup hepsinin oraya yönlenmelerini sağlayacak bir algoritma oluşturmak istiyorsun. Bunu sıfırdan yapabilirsin. Veyahut bunu milyonlarca yıldır optimize edilmiş senin bir algoritma var aslında elinde. Arıların yaptığı şey.
Doğru.
Bu algoritmayı drone'larına aktarırsın.
Evet.
Yani bunu bilmek sana gidip işte sürü robotiğinde bir işe yarıyor aynı zamanda. Pratik bir işine yarıyor.
Evet, bu açıdan düşünmemiştim hayvan davranışlarını kullanışlılığını. Daha çok işte hani evet çözeceğiz ama ne olacak sorusu bende de vardı gerçekten evet. Ama evet, doğru.
Ya çünkü... Masai Mara'nın düzlüklerinde koşan işte şeyimize zebramıza çita saldırdı değil sadece.
Değil. Doğru, evet.
Yani ya bu sürü robotiğine, bu arı davranışlarının sürü robotiğine aktarılması da işte bizim laboratuvarımızda yapmaya çalıştığımız çalışmalardan bir tanesi de bu. Hı-hı. Aslında. Bu evet. Şeyleri, davranış kalıplarını alıp robotlara aktarmak, onlarda daha başarılı algoritmalar üretebilmeyi sağlamak onlarda.
Evet. Yani neticede yeni bir adeta yeni bir dünya yaratmaya çalışıyoruz robotlarla. Ve en ilkel Ya ne kadar bilmiyorum aralara ne kadar ilkel bir iletişim sistemleri var diyebiliriz ama.
İşte bu ilkel sözcüğü pek hoşuma giden bir şey.
Öyle mi?
Özellikle sen de bir evrim bilen birisi olarak çok kullanmaman gerekiyor.
Evet.
Bütün canlılar olarak aynı çağda yaşayan canlılarız. Hepimiz bütün canlılar bir karmaşıklığa sahip. Yani araya da o kadar yani ilkel dememiz çok doğru değil. Yani evet. Seni salsam 6 kilometre öteye alsam git evinin yolunu bul desem daha da bulabilir misin?
Büyük ihtimalle bulamam eğer o evde yıllardır yaşamıyorsa.
Ama bu hayvan buluyor yani.
Evet. Peki ne kullanabiliriz mesela? Yani evet ilkel değil dediğin gibi aslında haklısın. Ama daha, çözebildiğimiz daha, de bir şey.
Daha basit sinir sistemine sahip canlılar veya daha düşük düşünsel kapasiteye, düşünsel beceriye, artık zeka da demiyoruz, cognitive ability diyoruz. Daha düşük düşünsel beceriye sahip canlılar, daha az karmaşıklığa sahip bir sinir sistemine sahip canlılar diyebilirsin. Ama ilkel demek çok doğru değil.
Tamam. İlkel kelimesini kullanmıyoruz o zaman.
Evet.
Eğer başka eklemek istediğin bir şey yoksa yavaştan bitiriyorum.
Tamamdır.
Çok teşekkürler teklifi kabul ettiğin için. Benim için son derece eğlenceli ve öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım dinleyen arkadaşlarımız da öğrenir. Umarım stajyer bulursunuz projeniz için bizim sayemizde.
Çok iyi olur. İşte daha da öncesinde bize böyle arı fotoğrafı işaretleyecek arkadaşlar lazım. Öyle arkadaşlar, hevesli arkadaşlar varsa çok iyi olur. Hatta belli bir miktarın üstünde işaretlerse makalede teşekkür de ederiz kendilerine. Bu da böyle bir motivasyon olsun.
Tamam. Umarım bu bir reklamınız olsun bu bölüm biraz. Belki tamam, de bulursunuz. öyleyse tekrardan ağzına sağlık. Son derece eğlendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Bizleri YouTube'dan, Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Patreon hesabımızdan aynı şekilde bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.